Ayrım 40.
Daha çok politika teorisi kuranlarca işlenerek hayalci bir niteliğe bürünmüştür. Bunlardan Henri de Saint-Simon 1760-1825 evrimci tarih felsefesini benimsemiş, Auguste Comte'un pozitivizmini, Fransa'da Proudhon'u ve Almanya'da Rodbertus'u etkilemiştir. Kendisi güdümlü ekonomi ve teknokrasinin öncülüğünü yapmaktaydı. Kurduğu öğreti Saint-Simonizm adı altında daha sonraki kuşakları etkiledi. P.J. Proudhon 1809-1865 devletten nefreti ve özgürlüğe bağlılığıyla devletin işlevlerini azaltmak istemesiyle ayrılır. İktisadi krizlerle sarsılan toplumu toplum güçlerinden sağlanacak dengeyle kurtarmak istemekteydi. Fikirleri özgürlüğü korumak istemesi açısından liberal felsefeye bağlıdır. Fakat erişmeyi düşündüğü dengenin kendiliğinden veya tabii olmayıp bilinçli olarak gerçekleştirilebileceğine inancı açısından sosyalist eğilimlidir. Faizi ve rantı hak edilmemiş gelir diye yermiştir. Faizsiz kredi uygulanmasıyla ve büyük sanayinin işçi birliklerine devredilmesiyle sistemin aksaklıklarının giderilebileceğine inanmıştır. Mülkiyet konusunda Sismon diye benzer fikirleri dolayısıyla Marx Proudhon'u küçük burjuva olarak niteler. Fransız sosyalistleri arasında işçi üretim kooperatiflerinin öncüsü sayılan Louis Blanc 1811-1882 ve Charles Fourier 1773-1837'de anılmalıdır. Almanya'da Karl Rodbertus 1805-1875 bir sistem olarak kapitalizmin işleyemeyeceğine inanması fakat ihtilale de karşı olmasıyla ayrılır. Devlet sosyalizmini ve Alman toplumsal kanunlarını teşvik etmiştir. Artan milli gelirde işçinin payının azaldığını söyleyen teorisi gerçekte Sismondi'den kaynaklanır. Satın alma gücünün yetersiz kalarak iktisadi krizlerin doğduğunu söyler. İktisadi krizlerden çıkardığı sonuç emperyalizm teorisinin öncüsü olması açısından ilgi çekicidir. Buna göre iktisadi krizlerde piyasa satılamayan mallarla dolduğunda kapitalistler yeni açılacak yabancı piyasalarda mallarını satmaya çalışır. Bunun için milli devletler askeri güçlerini kullanarak sanayileşmemiş ülkelerin piyasalarını ele geçirecek, yabancı rakipleri ve yerli üreticileri bu piyasanın dışında tutmaya çalışacaktır. F. LaSalle 1825-1864 klasik ücret teorisini Tunç Kanunu diye nitelemesiyle Alman işçi sendikalarının kurucusu ve Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin örgütleyicisi olmasıyla ve eylemciliğiyle ajitatör anılır. Marx'ın çağdaşıdır. Teorileri büyük ölçüde Marx'ın görüşlerini benimsese de sosyalizme ihtilal olmaksızın oy mekanizması yoluyla geçilebileceğine inanır. Bu bakımdan LaSalle'in yeri sosyal demokrasi hareketi içinde parlamenter yollardan sosyalizme geçişin hazırlayıcıları arasındadır. Nihayet Fransa'da Louis Blanqui 1805-1881 ve önderliğindeki ihtilalci gruba kısaca değinelim. Fransız ihtilalindeki Jacobinizm özellikle o dönemdeki tek sosyalist hareketi kuran G. Babeuf 1760-1797'den esinlenen bu ihtilalci hareket, teorilerinin bilimsel temeli olmaksızın ihtilal dışındaki her türlü işçi sınıfı ve sendika faaliyetini anlamsız saydı. Blanqui'nin önemi Fransız ihtilalinin Jacobin geleneğini sürdürmesindendir. C. Rusya'da ilk sosyalistler. 19. yüzyıl Çarlık Rusyası'nda sosyalist düşünce kısmen Batı düşüncesinin etkisinde, kısmen de bundan bağımsız gelişti. Bu ideoloji sonunda Marksizme erişti ve Lenin de buna belirli bir yön verdi. Lenin, 75-80 yıl devam eden sosyalist düşünce akımının ve hareketinin mirasçısı oldu. Hegel felsefesi daha sonra uluslararası anarşist hareketin önderi olan Bakunin tarafından Rusya'da tanıtılmıştı. Hegel ve Feuerbach'tan esinlenen Herzen, 1830'larda Rus köylüsünün potansiyel olarak sosyalist ve ihtilalci olduğuna inandı. Devlet işlevlerini üzerine alıp karşılıklı anlaşma ilkesine göre yürüyecek olan köy komünlerinin gelecekteki düzenin temeli olabileceğini söylüyordu. Rusya bu dönemde Batı Avrupa ülkelerine oranla daha az sanayileşmişti. Temelli daha ilkel bir tarıma dayanıyordu. 1870'lerde halkçı popülist Narodnik Partisi, Herzen'den Rus komününün Mir, komünel mülkiyet düzeninden gelecekteki sosyalist düzenin çıkabileceği fikrini aldı. Rusya'nın batıyı yozlaştıran kapitalizmin kötü etkilerinden böylece kurtulabileceği fikrini benimsedi. Parti 1874'te başlattığı halka gitme hareketi sırasında Rus köylüsünün sosyalizmle hiç ilgilenmediğini gördüğü halde sosyalizmin kaynağı olarak köylüye bakmaya devam etti. Popülizmden Marksizme geçişin öncülüğünü Rusya'da 1880'lerde G. Plekhanov yapmaktaydı. Plekhanov, önünde sonunda kapitalizmin Rusya'da proletaryayı doğuracağını, başlangıçtan itibaren Rus sosyalist düşüncesinin benimsediği ihtilali köylü değil proletaryanın öncülüğünün gerçekleştireceğini söylüyordu. Köylü ihtilalci değildi. Köy komünü de ancak küçük burjuva kapitalizmine yönelebilirdi. İşçilerin iktidarı ele geçirmesiyle sonuçlanacak nihai adım ancak bir burjuva demokratik ihtilalden sonra atılabilirdi. Dolayısıyla burjuva demokratik devrim ilk amaç olmalıydı. Plekhanov bir kuşak Rus Marksisti ile Lenin'i yetiştirdi. 1890'larda öngördükleri gerçekleşmiş, Rusya'da kapitalizm süratle ilerlemişti. 1914'te henüz 3 milyon sanayi işçisi olsa da 1905 ve 1917 ihtilalleri iddiaya göre proletaryanın öncülüğüyle gerçekleşti. D. Marx öncesi sosyalistlerin etkisi. Marx öncesi ve Marx'ın çağdaşı olan sosyalistler tutarlı teoriler kuramamış, kapitalizmin sistemli bir eleştirisini yapamamıştır. Gelecek hakkındaki görüşleri ise gerçeklerden uzak kalmıştır. Nitekim Marx ve Engels bunların bir kısmını kastettikleri Saint-Simon, Fourier ve Robert Owen'dı, hayalci, ütopist sosyalist diye nitelediler, gerçekçilikten uzaklıklarını belirttiler. Ancak kapitalizmin ilk eleştirisini yapan bu düşünürlerin sosyalist düşünceye yaptıkları katkıyı küçümsemek mümkün değildir. Bir kere kapitalizmin başlangıçta doğurduğu toplumsal güçlükleri ve sefaleti kamuoyuna yansıtarak dikkati üzerine çektiler. Var olan düzeni eleştirmeleri, tarih tahlilleri, daha iyi bir düzen için yaptıkları öneriler Marx'a değerli malzeme sağladı. Her ne kadar Marx bunları eleştirmekten geri kalmadıysa da başkalarının bunları eleştirmesi karşısında savunmalarını yaptı. Bütün yetersizliklerine rağmen tarihin yetiştirdiği en büyük düşünürler arasında sayılmaları gerektiğini belirtti. Engels'de, Anti-Düring'de bunların hayalci olmalarını, kapitalist üretimin bu kadar az gelişmiş olduğu bir dönemde başka türlü olamazlardı diye açıkladı. Bu öncü sosyalistlerin etkisi Marx'a inhisar etmemiştir. Lenin öncesi Rus sosyalist düşüncesi bunların bir kısmının özellikle etkisi altında kaldı. Bu arada Rusya'daki Narodnik sosyalizmin öncüleri, özellikle Çernişevski'yi etkileyen Fourier ve Rus ihtilali düşünürleri, başta Bakunin'i etkileyen Proudhon sayılabilir. 30. Marksizm veya Marksist sosyalizm. Liberalizme karşı doğan tepkilerden sadece Marksizm felsefesi, iktisat teorisi ve iktisat politikası sistemiyle bütünlüğü olan bir öğretidir. Marksizm temelde üç öğeden oluşur. A. Felsefesi. Hegel'den alınan diyalektik felsefe, diyalektik maddeciliğe dönüşmüş, tarihi maddecilik bundan doğmuştur. Feuerbach'tan alınan felsefi maddecilik, Marksist felsefede tarihi maddeciliğe dönüşerek diyalektik maddeciliğin ikinci kaynağı olmuştur. Praksis veya eylem felsefesi de buna eklenmelidir. Marksizmin felsefi temeli tamamıyla Alman kaynaklıdır. B. İktisat sistemi. Bunun kaynağı İngiliz klasik iktisadı ve özellikle Ricardo'dur. Fakat Marx-Gill iktisat bundan farklı olarak iktisadi büyüklüklerin evrensel tabii olanlarıyla tarihsel toplumsal geçici olanlarını birbirinden ayırır. Aynı tahlil aletlerinden, çelişkilerinden yararlanarak farklı sonuçlara varır. Ancak iktisadi analiz tarihinde Marx klasik okulla bir arada incelenecek kadar klasiktir. Kendisi Avrupa'da sınıf çatışmasının 1830'da şiddetlendiğini, daha önceki yıllarda gizli kaldığı için politik iktisat alanında bilimsel faaliyetin mümkün olduğunu söyler. Böylece kendi teorilerinin Ricardo'dan kaynaklanmasını haklı gösterir. C. İhtilal teorisi ve geleceğin toplumu. Bunun kaynağı da sırasıyla Fransız ihtilalci geleneği ve hayalci sosyalizmdir. Bu kaynakları itibariyle Marksizmin 19. yüzyıl Avrupa'sının en gelişmiş 3 ülkesindeki ideolojik akımları alıp devam ettirdiği ve tamamladığı söylenebilir. Nasıl liberal kaynaklı iktisat teorisinin zaman ve mekan içinde sürekli bir evrimi varsa, Marksizm de daha sonra Leninizmle, Maoizmle organik bir büyüme geçirmiştir. Ancak SSCB ve Doğu Avrupa'da komünizmin çökmesi, Batı Avrupa'da komünist partilerinin parçalanması ve birçok Marksist yayın organının yaşamını tamamlaması ile ideoloji etkenliğini, cazibesini ve esinini yitirdi. Yani öğretinin evrim süreci durdu. Nedeni öğretinin vaat ettiği ütopya ile yaşanan günlük gerçeklerin ilişkisizliğiydi. 1. Marksizmin kurucuları Karl Marx, F. Engels ve eserleri. Marksizmin kurucuları Karl Marx 1818-1883 ve F. Engels 1820-1895 Almandır fakat gerçek fikir kaynakları Batı Avrupalıdır. Her ikisi de gençliklerini Almanya'da geçirse de hayatlarının önemli bir kısmını İngiltere'de tamamladı. Gerek bazı eserleri ortaklaşa kaleme almaları, Komünist Manifestosu 1848, gerek Marx'ın ölümünden sonra eserlerini yayımlaması dolayısıyla F. Engels'i Marx'tan ayırmak mümkün değildir. Ancak Marx tahlillerinde daha derin ve sistemli, Engels ise daha açık ve berraktır. Marx'ın sisteminin bütününü kapsayacak şekilde felsefesi, iktisadi analizi ve ihtilal teorisiyle ilgili açıklamaları tek bir eserinde bulunmaz. Fikirleri çok sayıda eser arasında yayılmıştır. Ayrıca öğretisine katkı yapmayan siyasi polemikleri, günün meseleleri üzerine yazılmış pek çok eseri vardır. Aşağıda üzerinde durulacak olanlar, öğretisi bakımından önemli temel nitelikteki eserlerdir. Feuerbach üstüne tez 1845'te yazıldı. Engels tarafından Marx'ın ölümünden sonra bulunarak, 1888'de Engels'in Ludwig Feuerbach isimli eserine ek olarak basıldı. Yazılması Marx'ın felsefeyle uğraştığı, Feuerbach'ın maddeciliğinin etkisinde kaldığı döneme rastlar. İktisadi nitelikte yazılarının başlangıcı Proudhon'un sefaletin felsefesine cevap olan Misère de la Philosophie, Felsefenin Sefaleti 1847'dir. Manifest du Parti Communiste, Komünist Manifestosu 1848, Engels'le ortaklaşa yazılmıştır. 1847'de Londra'da kurulan Komünist Ligi'nin teorisi ve programıdır. Bu eserde kapitalizmin geçici olduğunu, çökeceğini belirtir fakat nedenlerini açıklamaz. Öğretisini izleyenlerin bu nedenleri açıklamasını istemeleri üzerine A Contribution to the Critique of Political Economy, Politik İktisadın Eleştirisine Katkıyı 1859 yayınladı fakat burada da çöküş nedenlerini açıklamadı. Ancak ön sözünde tarihi maddecilik tezini, içinde de değer teorisini açıkladığı için bu eseri birinci derecede önemli sayılır. En önemli eseri izleyiciler tarafından Marksizmin İncil'i sayılan Kapital'dir. Eğer bir eserin önemini daha sonraki kuşaklara etkisiyle ölçmek gerekirse herhalde pek azı Kapital'le boy ölçüşebilir. Kapital'in birinci cildi Marx'ın hayatta olduğu dönemde basıldı, 1867. Fakat eserin en önemli kısmını oluşturan ikinci ve üçüncü ciltleri ölümünden sonra sırasıyla 1885 ve 1894'te Engels tarafından yayınlandı. Kendisi ikinci ve üçüncü cildi tamamlayamamıştı. İktisadi Öğretiler Tarihi ise Engels'in de ölümünden sonra Karl Kautsky tarafından Theories of Surplus Value, Artı Değer Teorileri başlığıyla yayımlandı. 1904-1910. Bunların yanında çağının olayları ile ilgili birkaç broşürü de saymak gerekir. 1848 ihtilalinden esinlenerek yazdığı Fransa'da Sınıf Mücadeleleri ve 18. Brumaire, 1871 Paris Komünü'nden esinlenerek yazdığı Fransa'da İç Harp anılabilir. Nihayet içinde Lasalcılarla görüş ayrılıkları belirttiği ve gelecekteki sosyalist toplum konusundaki görüşlerini açıkladığı Critic of the Gotha Program. Gotha programının eleştirisinin de 1875 ayrı ve özel bir önemi vardır. Engels'in eserleri arasında özellikle Anti-During 1877 zikre değer. Marx'ın görüşlerinin belki de en genel açıklamasını veren bu eserin iktisat politikası ile ilgili bahsini Marx yazmıştır. Buna İngiltere'de çalışan sınıfların durumu 1845, ailenin, mülkiyetin ve devletin kaynakları 1884 eklenebilir. 2. Marksist öğretinin doğuşunu hazırlayan ortam. Marksist öğretinin doğuşunu hazırlayan bir yandan çağın gerçekleri, bir yandan da çağının hakim düşünce akımlarıdır. Çağının gerçekleri özellikle sanayi devrimini gerçekleştiren İngiltere için geçerliydi. Sanayi kapitalizminin sık sık iktisadi krizlerle sarsılması, fabrikalarda ücretli işçi olarak çalışan kitlelerin sefaleti o dönemin somut iktisadi sorunlarıydı. Buna karşılık 1848 ihtilali ile genel oy hakkı tanınınca kitlelerin politik gücü Fransa'da ortaya konmuştu. Bütün insanların mutluluğunu sağlamak vaadiyle gelen kapitalizmin o çağda ücretli işçi için yol açtığı sefil şartlar ve sistemin istikrarsızlığı Marksist öğretinin günün gerçeklerindeki kaynağını oluşturdu. Çağın düşünce akımları ise bir veya diğer şekilde Marksist öğretiye yansıdı. Tabii hukuk yerini bilimsellik akımına bırakırken Marksizm kendisini bilimsel sosyalizm olarak niteledi. Darwin'in biyolojik evrim kanunlarını bilimsel yoldan açıklaması Marx'ı etkiledi. Marx, Darwinizm'de sınıf çatışmasının biyolojik temelini buldu. Özellikle Almanya'da tarih çalışmaları Savigny ve Feilist gibi düşünürlerle tarihçi okulla ön plana çıkmıştı. Hegel de insanlık tarihinde felsefenin kendisini yapmak istemekteydi. Hegel için insan beyninin yarattığı düşünce süreci gerçekteki madde dünyasına egemendir, onun yaratıcısıdır. Madde dünyasına egemen olan, onun yaratıcısı olan düşünce dünyasına Hegel ide der. Gerçek dünya işte bu anlamda idenin bir yansımasıdır. Bu anlamda ideye biz madde dünyasının karşıtı anlamında düşünce dünyası diyeceğiz ve DD olarak kısaltacağız. İnsanlık tarihinde DD'nin yansımasını, tanrısal aklın cisimlenmesini gören Hegel için, akılcı olan her şey gerçek, gerçek olan her şey akılcıdır. Kendi kendisiyle çatışma halinde olan bir toplum, akılcı, rasyonel olmadığı için yıkılmaya mahkumdur. Bunun yerine yeni bir düzen kurulacaktır. Bu temelleriyle Hegelcilik bir üstün akılcılık istemekteydi. Marksizm de aynı şeyi isteyecektir. Fakat Hegel idealistti, dünya tarihinin evrimini DD'nin büyük bir çatışması olarak gördü. Marx ise düşünceyi madde dünyasının insan zihnine yansıması ve çeşitli düşünce biçimlerine dönüşmesi olarak gördü. Toplum tarihinden insanlığın geleceği için bilimsel sonuçlar çıkarmaya çalıştı. Klasikler gibi kapitalizmde evrensel ve sonsuz bir düzen görmeyip, bunun geçici olduğunu toplumun evrim kanunlarını arayarak ispatlamayı denedi. Bu bakımdan Marx kendi sosyalizmini daha iyi bir dünya hayal eden önceki sosyalistlerden ayrılarak bilimsel diye niteledi. Marksizmin üç temel öğesini anlamak için bunları öğretisini hazırlayan ortamla birleştirmek gerekir. A. Marksizmin felsefesi insanlık tarihinin evrim kanunlarını belirli bir yöntemle ortaya çıkarmaya yönelmiştir. B. Marksist iktisat kapitalizmin gerçekçi bir tahlili ve eleştirisidir. Kapitalizmin nasıl işlediğini ve bu işleyiş biçimi sonunda niçin çökeceğini açıklayan kanunlarla ilgilidir. C. İhtilal teorisi de kapitalist toplumun yıkılışının ve yeni bir toplum düzenine, sosyalizme geçişin teorisidir. 31. Marksizmin felsefesi. Nasıl klasik veya neoklasik okulun iktisadi analizini ve bundan çıkardığı iktisat politikasını politik felsefesi, yani ideolojisini bilmeksizin tam anlamak mümkün değilse, aynı olgu Marksizm için geçerlidir. Bu bakımdan Marksizmin diyalektiği, tarihi maddeciliği ve eylem felsefesi, praksis olarak, üç felsefi temeli Marksist iktisadı anlamaya yetecek ölçüde incelenecektir. 1. Diyalektik felsefe. Varlık felsefesi biçimsel mantığa dayanarak herhangi bir A kategorisinin daima kendisiyle yani A'la özdeş olduğu ilkesine dayanır. Örneğin eğer bütün insanlar ölümlüyse, Ahmet bir insansa Ahmet de ölümlüdür. Fakat bu düşünce yöntemi her çeşit problemin çözümü için yeterli değildir. Tutarlı, akılcı düşünce bu tür mantığa dayansa da değişme söz konusu olduğunda yetersiz kalacağı açıktır. Çünkü evrim sürecinde A değişir. Varlık felsefesine karşı oluşmak felsefesi işte evrim sürecinin düşünce yöntemini bulmaya çalışır. Hegel biçimsel mantığa karşı çıkarak değişmenin daima çelişkilerin verimli çatışmasından doğduğunu söyler. Oluşmak felsefesinin mantığına göre gelişen bir varlık, kendi içinde karşıtını da taşır. Kendisiyle karşıtı yani A ve A'nın karşıtı verimli bir birleşme içinde yeni bir varlığa, A üstü tırnağa yol açar. A eğer yaşayan insansa içinde hayatın karşıtı olan ölümü taşır. Kendini devam ettirecek olan çocukları yaratır. Bu düşünce yöntemi gelişmesi söz konusu olan fikirlere, kurumlara, toplumlara ve benzeri gibi uygulanabilir. Yöntemin ilkelerine göre her kategorinin oluşma veya gelişme süreci A tez veya bir sav, B karşıt tez, antitez veya savın reddi, C sentez, bireşim veya reddin reddi aşamalarını gösterir. Bu aşamalarda karşıt tez ön planda rol oynar. Karşıt tez, kavga, mücadele, ihtilal, çatışma demektir. Eğer bunlar olmasaydı insanlık tarihinin durgun, hareketsiz kalacağı kabul edilir. Nitekim Hegel'de harbin savunusu Marksizm'de sınıf çatışmasına aktarılmıştır. Kısacası diyalektik yöntem tarihi yapan karşıt güçleri inceler. Biçimsel mantığın tutarlı düşüncesi yerine evrilen güçlerin mantığını ikame eder. Bir ihtilalci olarak Marx'ın diyalektik felsefeyi niçin seçtiğini anlamak zor değildir. Bu düşünce tarzında her kategori bir diğer kategoriye dönüşmeyi içinde taşır. Hiçbir kategori sonsuza kadar aynı niteliğini sürdürmez. A kategorisi karşıtıyla mücadele sonucu A üstü tırnak kategorisine dönüşür. A üstü tırnak A'nın geleceğini temsil eder. Bununla da kalmayıp ondan ileri üstün bir aşamayı oluşturur. Dolayısıyla diyalektik yöntem geleceğe bakışta umut verir. İkinci yüzün sonu.